Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Riyaz-ı Salihin'in Güçsüz Müslümanların Değeri bölümündeki hadislerinden okuyoruz. Yani güçsüz Müslümanların değeri derken kimseyi hor görmeyin, kimseyi küçük görmeyin. Herkes Allah katında değerlidir. Kimin ne olduğunu bilemezsiniz anlamında. 261. hadis-i şerifteyiz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Beşikte sadece 3 kişi konuştu. Küçükken, beşikteyken 3 kişi konuştu. Bunlardan biri Meryem'in oğlu Hazreti İsa. Diğeri Cüreyc ile macerası olan çocuk. Cüreyc'e nispetinden iftira atılan çocuk. Cüreyc, şimdi Cüreyc ile ilgili kısmı anlatmaya başlıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti İsa malum zaten. Cüreyc ibadete düşkün bir kimseydi. Beni İsrail zamanında Peygamber Efendimiz'den önce yaşanmış bir olay. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önceki ümmetlerin başından geçen bazı hadiseleri anlatmış ümmetine, kıssalar nakletmiş. Beni İsrail'de bu tür harikulade olaylar da çok olurmuş. Bizim ümmetimiz Muhammed daha çok akıl ve ilim üzere olduğu için bu tür harikuladelikler daha az görülüyor. Cüreyc de bunlardan birisi, ibadete düşkün birisi. Bir mabede yerleşip orada ibadet etmeye başladı. Bir gün annesi geldi, Cüreyc diye seslendi. Cüreyc kendi kendine, ya Rabbi anneme cevap mı versem yoksa namazıma devam mı etsem diye söylendi. Rabbimin huzurundan ayrılmak istemiyorum. Bir taraftan da anne hakkı var, annemin bir talebi var, annem çağırıyor. Sonra namazına devam etti. Annesi de dönüp gitti. Ertesi gün annesi yine Cüreyc namaz kılarken geldi. Tabii bu durumda anneye cevap vermek, nafile ibadetteyken cevap vermek, annenin ihtiyacını gördükten sonra ibadete vakit varsa devam etmek gerekir. Bizim şeriatımızda bu şekilde. Ancak onların şeriatında demek ki hüküm farklı mıydı yoksa Cüreyc mi kendisini alamadı bilemiyoruz. Ertesi gün yine geliyor annesi, Cüreyc namaz kılarken Cüreyc diye seslendi. Cüreyc yine kendi kendine, Rabbim anneme mi cevap vereyim yoksa namazıma mı devam edeyim diye söylendi. Sonra namazına devam etti. Bir gün sonra annesi yine Cüreyc namaz kılarken geldi ve Cüreyc diye seslendi. Üçüncü gün yine Cüreyc aynı şekilde, Rabbim anneme cevap mı versem yoksa namazıma mı devam etsem diye söylendi. Sonra da namazına devam etti. Yani içinden geçirdi belki. Bunun üzerine annesi, Allah'ım fahişelerin yüzüne bakmadan onun canını alma diye beddua etti. Canı sıkılmış demek ki. O kızgınlıkla, öfkeyle böyle bir beddua etmiş. Belki gerçekten böyle bir şey kastetmiyordu ama öfke ile ağızdan çıkan bir, maksadını aşan bir söz. Burada güzel bir ibret de var hakikaten. Demek ki anneler, babalar böyle öfkeyle evlatlarına beddua etmemeler gerekiyor. Şimdi Cüreyc'in başına gelenler bu beddua yüzünden, bedduanın kabul oluvermesi sebebiyle acı şeyler gelmiş. Bu tür şeyleri evlatlarımıza yaşatmamamız gerekir. Bir gün İsrailoğulları Cüreyc ve ibadete düşkünlüğü hakkında konuşuyorlardı. Güzelliğiyle meşhur bir fahişe de oradaydı. Eğer isterseniz ben onu baştan çıkarabilirim dedi. Vakit kaybetmeden Cüreyc'in yanına gitti. Fakat Cüreyc onun yüzüne bile bakmadı. Cüreyc'in ibadet hanesinde yatıp kalkan bir çoban vardı. Kadın onunla ilişki kurarak çobandan hamile kaldı. Çocuğunu dünyaya getirince onun Cüreyc'ten olduğunu ileri sürdü. Bunu duyan halk Cüreyc'in yanına gelerek onu alaçağı ettiler. Linç etmeye başladılar ve ibadet hanesini yıkarak kendisini dövmeye başladılar. Basit bir ibadet hanesi var. Onu da yıkmışlar, kendisini dövmüşler. Sen ibadetli görünüyorsun ama halbuki bu şekilde zina etmişsin diye. Cüreyc, niçin böyle davranıyorsunuz diye sorunca, sen bu fahişeyle zina etmişsin, ve senin çocuğunu doğurmuş dediler. Cüreyş çocuk nerede diye sordu. Çocuğu alıp ona getirdiler. Cüreyş yakamı bırakın da namaz kılayım dedi. Namazını kılıp bitirince hacet namazı. Yani Cenab-ı Hakk'a dua edecek, dua etmeden önce bizim için de bu geçerli. Bir ihtiyacımız olduğunda, bir işimiz olduğunda, bir dua edeceğimiz zaman veya bir günahımıza tevbe edeceğimiz zaman hacet namazı. İşte ihtiyaç içinse hacet namazı ismini alıyor. Tevbe içinse tevbe namazı. İsmi çok önemli değil. Yani önemli olan Allah için iki rekat namaz kılmak, Allah'a ibadet ettikten sonra ona dua etmek. Cüreyş de böyle yaptı. Namaz kıldıktan sonra çocuğun yanına vardı. Daha bebek yani. Beşikte ve karnına dokundu. Söyle çocuk, baban kim diye sordu. Çocuk, babam falan çobandır diye cevap verdi. Bunu gören halk Cüreyc'in ellerine kapanarak öpmeye ve ellerini onun vücuduna sürerek af dilemeye başladılar. Keramet sahibi Allah'ın veli bir kulu. Biz buna yanlış bir haberle, bize gelen bir haberle araştırmadan zulmettik diye pişman olmuşlar. Sana altın bir mabet yapacağız dediler. Altından bir mabet. Yani bütün altınlarımızı toplayıp senin mabedini altından yapacağız dediler. Cüreyç hayır, eskiden olduğu gibi yine kerpiçten yapın dedi. Ona kerpiçten bir mabet yaptılar. Beşikte konuşan üçüncü çocuğun macerası da şöyledir. Yani burada Cüreyç gerçekten samimi, ihlaslı ibadet eden bir insanmış. Allah'ın veli kulu olmuş. Ancak işte ibadetin zevkinden annesine cevap vermediysin için annesinin de o öfkeyle ettiği beddua sebebiyle başından böyle bir olay geçiyor. Bir fahişeyle yüz yüze gelip yüzleşmek, muhakeme olmak durumunda kalıyor. Beşikte konuşan üçüncü çocuğa gelince çocuğun biri annesini emerken cins bir ata binmiş ve iyi giyinmiş yakışıklı bir adam oradan geçti. Yine önceki devirlerde annesini emerken bir bebek oradan böyle şaşalı bir şekilde bir adam geçiyor. Güzel bir ata binmiş, kaliteli bir at. Süslü, elbiseleri güzel, yakışıklı. Onu gören anne özeniyor tabii. Bakıyor ki Allah güzellik de vermiş, imkan da vermiş. Dünyada nimetler içerisinde bir insan. Allah'ım benim oğlumu da böyle yap diye dua etti. Emmeyi bırakan çocuk adama baktı. Allah'ım beni onun gibi yapma dedi. Ve yine emmeye devam etti. Ebu Hureyre radıyallahu der ki, yani bu hadisi nakleden Ebu Hureyre Hazretleri peygamberimizden, çocuğun emmesini anlatırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şehadet parmağını ağzına alıp emişi hala gözümün önündedir. Bu şekilde demek ki Efendimiz çocuğun emmesini tarif ederken şehadet parmağıyla göstermiş. Efendimiz bu şekilde konuşurken, anlatırken jestlerin, mimiklerini kullanırdı. Ebu Hureyre Hazretleri de bu diyor hala gözümün önündedir diyor. Resul-i Ekrem sözüne şöyle devam etti. Cariyenin birini zina ettin, hırsızlık yaptın diye döverek oradan geçirdiler. Bu sefer insanlar bir cariyenin başına toplanmışlar. Sen hırsızlık yaptın, zina ettin diyerek döverek götürüyorlar. Cariye ise bana Allah'ım yeter, o ne güzel vekildir, hasbiyallahu ve ni'mel vekil diyordu. Yani söz söylüyor, inanmıyorlar. Yapmadım diyor, kabul etmiyorlar. Diyor ki Rabbim bana yeter. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, hasbiyallahu ve ni'mel vekil diyor. Artık Allah biliyor ya, siz ne derseniz deyin diye umurunda değil. Bunu gören anne Allah'ım çocuğumu onun gibi yapma diye dua etti. Zulme uğramış, dövülen, hem köle, hayatta köle, yani hala hayatın çilelerini çeken bir insan. Burada da aynı şekilde Cüreyş'te olduğu gibi insanlar kendilerine gelen bir haberi araştırmadan, tahkik etmeden, doğruluğuna kanaat getirmeden hemen inanıp gereğini yapmaya kalkıyorlar. Bu da insanların bir zaafı, hala devam eden, işte haberlerde zaman zaman duyduğumuz, işte insanların hemen galeyana gelip bazı kimseleri linç etmeye kalkışmaları falan, onların bu zaaf yönünü gösteriyor. Bunu kullanan bazı kötü niyetli insanlar da aralarına karışarak bu insanları heyecana getiriyor ve onları bu şekilde yanlış işlere sevk ediyorlar. Cüreyş'te nasıl Cüreyc'in başına çullanıp onu dövdülerse halk, burada da cariyi dövüyorlar ama ikisi de suçsuz. Yanlış yere onları dövüyorlar. Bunun üzerine anne işte diyor ki, ya Rabbi benim çocuğumu bunun gibi yapma diyor. Böyle zor bir hayatı olmasın. Memeyi bırakan çocuk cariyeye baktı ve Allah'ım beni onun gibi yap dedi. Bunun üzerine anne ile çocuğu konuşmaya başladılar. Anne, yakışıklı bir adam geçti. Ben de Allah'ım benim oğlumu da böyle yap diye dua ettim. Sen ise Allah'ım beni onun gibi yapma dedin. O cariyeyi zina ettin, hırsızlık yaptın diye döverek götürdüler. Ben Allah'ım çocuğumu onun gibi yapma diye dua ettim. Sen ise Allah'ım beni onun gibi yap dedin. Niçin böyle söyledin diye sordu. Belki anne baştan şaşırdı. Sonra baktı ki bebek konuştu. O da sevinçle çocukla konuşmaya başladı. Çocuk dedi ki annesine, o adam zalimin tekiydi. Yani cins bir ata binmiş, debdebe içerisinde, zenginlik içerisinde, yakışıklı da, ama Allah'ın verdiği bu nimetleri masiyetler yolunda kullanan zalimin biriydi diyor. Onun için ben Allah'ım beni onun gibi yapma, zorba yapma diye dua ettim dedi. Bu bilgileri Allah Teala çocuğa veriyor bir ibret olarak, bir hikmet olarak. Onu konuşturuyor. O cariye zina etmediği halde zina ettin diye dövüyorlardı. Hırsızlık yapmadığı halde hırsızlık yaptın diyorlardı. Yani bunun için Allah'ım beni onun gibi yap diye dua ettim. Yani günahlara bulaşmayan, yanlış işler yapmayan bir insan yap beni diye. Yani dış görünüşü insanlar yanlış bir karar vermiş olabilirler ama hakikatte temiz, günahsız bir insan. Ben de diyor öyle temiz, günahsız bir insan olmak istedim. Ama görünüşte çok iyi bir şartlar, iyi şartlar içinde yaşayan bir insan. Halbuki hakikatte zalim ve zorba birisi gibi olmak da istemedim diyor. Çünkü dünyanın metaı kısa, istifadesi. Bir müddet o şekilde debdebe içerisinde yaşar ancak kısa süre sonra, öldükten sonra hakikat ortaya çıkar ve iş tersine döner. Bu hadis-i şerif Buhari'de, Müslim'de geçen bir hadis-i şerif, peygamberimizin önceki ümmetlerden naklettiği bir kıssa. Bu kıssa ile ilgili açıklamalara gelelim. Cüreyç kıssası ibretlerle doludur. Hadisimizde beşikte sadece 3 çocuğun konuştuğu belirtilmekle beraber bebeklik çağında 7 hatta 10 çocuğun konuştuğuna dair rivayetler vardır. Tek tek rivayetler toplandığında burada Efendimiz 3'ünü anlatmış. Sonra başka zaman zaman farklı çocuklardan da bahsetmiş. Dolayısıyla bunların 7 veya 10'a kadar çıktığı söyleniyor. Peygamber Efendimiz birçok şıkları bulunan bazı konuları kolay öğrenmek için, öğretmek için onları muhtelif zamanlarda küçük gruplar halinde anlatmayı uygun görmüştür. Rakam vermiş Efendimiz 3 çocuk vardır ki, işte 7 konu vardır ki, 7 şey vardır ki, 5 şey vardır ki diye Efendimizin maddeleştirmesi. İşte yine mağarada kalan 3 kişinin kıssası. Yani bunların her birisinin kendine göre bir meziyeti var. Bu güzel meziyetleri bir arada anlatmak istediğinde Efendimiz bu şekilde gruplandırıyor. Güzel meziyetler çoktur. Hepsini peş peşe anlatsan hem yorucu olur hem bıktırıcı olur. Dolayısıyla bunları bu şekilde, insanları bıktırmayacak şekilde gruplandırmak Efendimizin bir adetiydi. Bu konuda da aynı öğretim metodunu kullandığı anlaşılmaktadır. Burada Efendimiz üçlü bir grup ile anlatıyor. Nitekim daha önceki bir hadiste, hadisin sonunda dininden dönmediği için ateş dolu hendeğe atılmak istenen bir anneye kucağındaki çocuğun dişini sık, sabret çünkü sen hak yoldasın anneciğim diye cesaret verdiğini görmüştük. Ashab-ı Uhdud'un kıssasında. Hazreti İsa'dan sonra yaşayan Cüreyc'in zamanında insanların çoğu Allah Teala'nın emrettiği şekilde bir hayat sürmüyordu. Her zaman olduğu gibi. Velakin ekseren nesi la ya'lemun. İnsanların çoğu işte bilmezler, Allah'a itaat etmezler. Çoğu günahlara dalarlar. Bu her zaman böyle olmuş. Bazı rivayetlerden ticaretle uğraştığını öğrendiğimiz Cüreyc, hayatın düzensizliğini görerek daha karlı bir ticaret yapmak istedi. İnsanların yaşadığı bölgeden uzak bir yere bir manastır yaparak orada ibadete başladı. Arada bir ziyaretine gelen annesiyle konuşuyor, onun gönlünü hoş tutmaya çalışıyordu. Fakat annesi üst üste 3 defa onun ibadet saatinde geldi. Cüreyş de Allah'ın huzurundan ayrılmanın uygun olmayacağı düşüncesiyle ibadetini kesmedi. Bu durumu bilmeyen annesi, Cüreyş'in artık kendisine değer vermediğini zannederek ona beddua etti. Fakat bedduasını son derece şefkatli ve ölçülü bir şekilde yaptı. Oğlunun zina suçu işlemesini bile istemedi. Sadece fahişelerin yüzünü görmesini diledi. Fahişelerin yüzünü görsün. Bedduası da tuttu. Demek ki Cüreyş annesi seslendiği zaman farz değil nafile ibadet ediyordu. Bu sebeple ibadetini kesmeli ve ona cevap vermeliydi. Böyle yapmakla hata etmiş oldu. Namaz kılan bir kimseyi anne veya babası yanına çağırırsa nasıl davranması gerekir? Bugün farz namaz kılıyorsa anne ve babaya cevap verilmez. Farzı bitirirsin, ondan sonra cevap verirsin. Nafile kılıyorsa bakılır. Eğer cevap vermezsem güceneceklerse cevap verir. Yoksa namazına devam eder. İslam alimlerinin büyük çoğunluğunun görüşü böyledir. Bazı alimler namazın farz veya nafile olmasına bakmadan anne veya baba seslendiği vakit onları gücendirmemek için namazın bozulması gerektiğini söylemişlerdir. İnsanoğlu Allah Teala'ya Cüreyş gibi gönül bağlarsa Cenab-ı Hak ona yardımcı olur. O gerçekten samimi bir kul olduğu için Allah da ona yardım etti ama bir imtihandan da geçirdi. Aleyhinde hazırlanan tuzakları bozar, hatta onun eliyle kerametler bile gösterir. Konuşması adet olmadığı halde bir çocuğu konuşturarak samimi kulunu sıkıntılardan kurtarır. Annesine görünüşe aldanmamayı tavsiye eden memedeki çocuğun kıssası Cüreyş kıssası kadar dikkat çekicidir. İkinci kıssa da aynı şekilde dikkat çekici. Cazip kıyafetli, kelli felli görünüşle birçokları bizi aldatabilir. Basit kıyafetler giyen veya haksız davranışlara uğrayan nice değerli kişiler de aynı şekilde bizi yanıltabilir. Defineye malik viraneler olduğunu hatırdan çıkarmamak gerekir. Dış görünüşe bakmamak lazım. Allah Teala sizin dış görünüşünüze bakmaz buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman biz de çok fazla dış görünüşe bakmayalım, dış görünüşe aldanmayalım. Gönül gözü açık olanlar görünüşe aldanmazlar. Yüce Rabbimiz Kasas suresinin 76-82. Ayetleri arasındaki Karun kıssasında bu değişmez gerçeği ne güzel ifade eder. İnsanlar bakıyor Karun'a, özeniyorlar, keşke bize de Karun'a verilen velesi, ona ne kadar büyük nimet verilmiş falan diye özeniyorlar. Çünkü hazinelerin anahtarlarını bir grup insan zor taşıyor. Yani anahtarlarını, hazinelerini değil. Sonra bir müddet sonra bunun bu zenginliğine aldanarak Allah'a isyan etmesi neticesinde yerin dibine geçirilmesi, hazineleriyle birlikte onu görünce de iyi ki diyorlar bize Karun gibi bir şey verilmemiş diye bu sefer 180 derece dönüyor insanlar. Dolayısıyla görünüşe aldanmamak lazım. Hazinesinin anahtarları güçlü kuvvetli bir topluluk tarafından taşınabilen Karun bu serveti bilgisiyle kazandığını iddia etmeye başladı. Ütitu ala ilmin indi. Bu hazineler bana bendeki bir ilim sayesinde verildi demeye başladı. Malı mülküyle ahireti kazanmayı, fakirlere yardım etmeyi düşünmedi. Bir gün bütün ihtişamıyla halkın karşısına çıktı. Çokları ona imrendiler. Karun'daki servet bizde de olsa dediler. Gerçeği bilen alimler onları uyardılar. Dürüst olun, salih işler yapın. Bu zalime imrenmeyin dediler. Kişinin yaptığı salih bir amel hepsinden daha kıymetli. Bir insanın bir Subhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah diye Allah'ı zikretmesi Karun'un hazinelerinden daha kıymetli. Bunu ne zaman anlar insanlar? Bunu öldükten sonra anlarlar. Ölüm gelip ahiret hayatına geçince orada geçer akçenin bu zikirler olduğunu, bu ibadetler olduğunu ve bunların karşılığının çok büyük olduğunu, dünyalar ile değişilmeyeceğini görünce anlarlar ki Karun'un hazineleri neymiş? Dünyanın kaçta kaçı Karun'un hazineleri? Halbuki Cenab-ı Hakk'ın bana bir zikir karşılığına verdiği cennet nimetleri bunların çok çok üstünde. Bunu insan o zaman anlar. Çok geçmeden Allah Teala Karun'u da servetini de yerin dibine geçirdi. Hala devam ediyor batmaya, devam ettiği anlaşılıyor bazı hadislerden. Çünkü Cenab-ı Hak diyor bir insan kibirlendi, onu yerin dibine geçirdi. O hala kıyamete kadar yerin dibine batmaya devam edecek diye. Bunun Karun olma ihtimali var. Karun kibirle böyle batırıldı ve batmaya devam ediyor. Başka bir kibirli insan olması da muhtemel tabii ki. Yani sonuçta kibirli insanların Allah'ın gazabına uğradığı, Allah tarafından hiç sevilmediği ve şiddetle cezalandırıldığı buradan anlaşılıyor. Kimseler Karun'u bu korkunç akıbetten kurtaramadı. Adamları, askerleri, malı, mülk, malı da battı zaten. Belki asker de battı. Ona imrenenler bu hali görünce söylediklerine pişman oldular. Vay demek ki diyorlar Allah'ın takdiri daha güzelmiş. Her gördüğümüz dış görünüşe aldanmamak lazımmış. De insanlar gerçeği anlıyorlar. Bu hadis-i şerifte neler anlıyoruz? Anne ve babaya itaat evladın en önemli vazifesidir. Üstelik bu Allah'ın emri olduğu için farzdır. İki, kılınan namaz farz olmamak şartıyla anne veya baba çağırdığı zaman namazı bozup onlara cevap vermelidir. Üç, anne ve baba evladına beddua etmek zorunda kaldığında Cüreyc'in annesi gibi ölçülü beddua etmelidir. Dört, insanın özü doğru olursa aleyhinde kurulacak tuzaklar ona zarar vermez. Böyle kimseler hayatta yalnız olduklarını düşünmemeli, arkalarında Allah Teala'nın bulunduğunu bilmelidir. 5. Cenab-ı Hak dilediği zaman veli kullarının keramet göstermesine izin verir. 6. Anneler yavrularını kendilerine tercih ederler. Onların her iyi şeye sahip olmasını isterler. Burada bölümün sonuna gelmiş olduk kıymetli dinleyenler. Demek ki insanları küçük görmemek lazım. Dış görünüşlerine bakmamak lazım. Allah Teala her kulunu büyük bir ihtimamla, itinayla yaratıyor ve onları imtihan ediyor. Zenginlikle de, fakirlikle de imtihan ediyor. Cenab-ı Hak dilediğiniz zenginlik, dilediğiniz fakirlik veriyor. İkisi de imtihan için. Bunlar o kimsenin değerini gösteren emareler değil. Yani bunun üzerinde nimetler çok, bu Allah katında değerlidir. Bunun az, bu daha az değerlidir gibi bir sonuca gitmemek gerekiyor. Dolayısıyla insanların kalbine, ameline bakmak lazım. Kalbine nasıl bakarsın? İşte konuşmasından, niyetinden arkadaşlık yaparsan onu birazcık anlayabilirsin. Cenab-ı Hak ise zaten kalbine baktığında onun ne olduğunu anlar. Dolayısıyla insanların ahlaklarına, muamelelerine göre onlara değer vermek, değer biçmek gerekiyor kıymetli dinleyenler. Bugünkü programımızın da sonuna gelmiş olduk. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.